Ayrım 17.
Sabri, Arnavutköy'deki gecekondunun itibarlı konuğu olmayı sürdürdü. Ünü giderek artan Ahmet Taş'ın uğradığı günler mahalle ayağa kalktı. İç içe yaşam Katyuşka'ya Türkçe öğretti. Küçük David, kahvedekilerin büyük keyifle bellettikleri küfürlerle herkesin eğlence kaynağı oldu. Nesibe'nin oğlanları hello, good morning öğrendiler. Mahallenin delikanlıları konuş lan, hadi İngilizce konuş diye dürtüştürür oldular. Bir süre sonra Nesibe'nin başına konan devlet kuşundan mahalleli de payına düşeni almaya başladı. Kanada'ya göçmek, Amerika'ya çalışan gemilerde iş bulmak, hatta kızlarını bir yabancı şirkete yerleştirmek isteyenler, bir yolunu bulup tanışmak için Diana'nın yolunu gözler oldular. Ateşlenen bir bebeğe zamanında tatbik edilen fitil, sırt ağrısının böbrek sancısı olabileceği yolunda sonradan doğru olduğu ortaya çıkan bir uyarı, mide ekşitmeyen Amerikan aspirinlerinin cömertçe dağıtımı, Diana'yı gerçek bir barış gönüllüsü konumuna yerleştirdi. Bu dönemde Rodoplu'nun rahatsızlığı seçimlerle üst üste geldi. Biz ne onu ne de Nesibe'yi görebildik. Anladığım kadarıyla Dekan Dülger ile Nevra Hanım da aynı dönemde uzaklaştılar. Hizmetçisinin gecekondusuna su taşıyan profesör eşi, Amerikalı tanımı kolayca halleşilebilecek bir tanım değildi. İlişkilerini mümkün olduğunca soğutmaya, ülkelerine dönecekleri güne kadar idare etmeye karar verdiler. David'e gelince, o, karısının hemen bütün zamanını gecekonduda geçiriyor olmasını, önceleri Müslüman zihnini çözmesine yardımcı olacak bir faaliyet olarak memnuniyetle karşıladı. Ancak Diana'dan beklediği nesnellik zamanla kaybolmaya yüz tutunca, bu defa da karısını tanımadığı birilerine kaptırdığı düşüncesi yerleşmeye başladı. Bu duygusu kendi mutsuzluğu ile çakıştığında, Diana'ya gecekondu serüvenini hoş bir gariplik olmaktan çıkıp zaman ziyanına dönüştüğüne dair telkinlerini arttırdı. Profesör Pavlovich'e göre bütün zamanını alan bu ilişkilerin Diana'nın gelişmesine olan katkısı üzerinde konuşmaya değmeyecek kadar azdı. Tıpkı İSBF'nin kendi gelişmesine katkısının hemen hemen hiç olduğu gibi. David'in ihaneti 1. Bu dönem içinde David'in ruh halini Geoffrey Lewis'in yazdığı bu mektuptan daha iyi nakledebileceğimi sanmadığım için olduğu gibi alıyorum. David daha sonraki mektubu bir tebliğin temeli olarak kullandı ve Amerika'ya döndükten sonra Cord Vakfı'nın düzenlediği bir seminerde sundu. Sevgili George, Almanlar ve Macarlar da dahil olmak üzere bir takım ulusların şu ya da bu dönemlerde dillerini yabancı etkilerden kurtarmak için az ya da çok başarılı savaşlar verdiklerini bilirsin. Sana şu kadarını söyleyeyim ki, böylesi bir savaş, dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de olduğu kadar uzun süreli ve feci başarı kazanmadı. Bunun en iyi kanıtı, Atatürk'ün bizzat kendisinin Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ilişkin, 1927 yılında kaleme aldığı beyanının epeyce bir süredir anlaşılmaz olmuş olması. O kadar ki 1960'lı yılların başında modern Türkçe'ye tercüme edilmesi zorunlu olmuş. Bu ülkede bugüne kadar Türk dilini konu alan bir konferansa rastlamadım. Türk dilini konu alan akademik toplantıların sayısının bizde de pek fazla olduğunu sanmıyorum. Ama yapılanların çoğu Max Müller'in 1861 Dil Bilim Tebliğlerindeki ünlü pasaja atıf yapmış olsalar gerek, bir Türk gramer kitabı okumak gerçekten çok keyifli. İnsanın Türkçe öğrenmek gibi bir niyeti olmasa da keyifli. Çok sayıda gramer biçimlerinin dahiyane sıralanması, fiil ve isim çekim sisteminin düzeni, insan beyninin tezahürünü dilde bulan muhteşem gücünün farkında olanlar için çok çarpıcı olmalı. Saygın bir oryantalistin işaret ettiği gibi, insanın Türkçenin seçkin bilgelerin oluşturduğu bir cemiyetin uzun süreli teemmülünün sonucu olduğuna inanası geliyor. Ama tabii Tataristan steplerinde fıtri yasaların veya tabiatın bütün güçleri gibi harika içgüdülerinin kılavuzluğunda bir başına dolaşan bir cemiyet insan beyninin ürettiğini icat edemezdi. Gel gör ki dostum, Türk dilinin bugünkü durumu bir cemiyetin teemmülünün sonucu. Ama öyle bir cemiyet ki üyelerinin çoğunluğu seçkin bilgiler olmadığı gibi, bilgili olanlar da şu ya da bu şekilde üyelikten düşmüşler. Türk Dil Kurumu'nda sonuna kadar kalanların hemen hiçbiri eğitimli dil bilimciler değil. Manevi liderleri de Büyük Profesör Max değil. Onun daha az tanınan kuzeni George Manton. Hakkında yazdığı kitapta bu George A. Müller bölge isimlerinin kökenlerini açıklamaya girişmiş. Sonunda şöyle bir iddia ile ortaya çıkmış. Sessiz harflerde meydana gelen değişiklikler önemsizdir. Çünkü etimolojide sesli harfler pek bir şey ifade etmezler. Sessizler büsbütün değersizdirler. Mustafa Kemal'in bir imparatorluğun hırpalanmış kalıntılarından modern bir devlet oluşturan bir dizi reforma giriştiğinden bu yana 50 yıldan fazla geçti. Türkiye ile ilgilenen hemen herkes İslami yasaları temel alan Osmanlı yasalarının 1930'larda Şapka Yasası, Soyadı Yasası gibi Türklerin hayatını her cephede dönüştüren İsviçre, İtalyan ve Alman kanunları ile değiştirildiğini bilir. Ama dil reformu bu ülkenin dışında bilinmez. Çünkü hiçbir zaman yasalaştırılmamıştır. Türkiye'de art arda gelen lafazan kuşakların, art arda gelen ahmak turistlere aktardıkları bir bilgi bütünü var. Bu bütün, mesela Boğaz'daki karabatakların, sultanların bıktıkları için boğdurulmalarını emrettiği kızların ruhu olduğuna dair bir hikayeyi içerdiği gibi, Türklerin 1928'e kadar Arapça konuştukları, Türkçe konuşmaya o yıldan sonra başladıkları gibi başka bir masalı da içeriyor. Kendi kulaklarımla duyduğum bu hikaye, iki doğrunun birleştirilmesinden türetiliyor. Arap-Fars alfabesinden yeni Latin alfabesine geçiş 1928'de gerçekleşti. Arapça-Farsça kelimelerin sistematik bir biçimde atılması ve arı Türkçe kelimelerle ikame edilmesi 1932'de başladı. Osmanlı Türkçesi imparatorluğun resmi diliydi ve imparatorluğun Türkçenin egemen olduğu yerelerinde kaçınılmaz olarak edebiyat dili oldu. Türkçe muazzam esnekliği ve ihtişamı olan bir dildi. Türklerin İslam dünyasını idare ettikleri 600 yıllık süreçte Kur'an'ın İslam ilahiyatının ve hukukunun dili olan Arapçadan olduğu kadar Farsçadan da çok sayıda kelime almıştı. Çünkü Farsça hem İslam edebiyatının diliydi hem de Türkler İslamiyet'i Farsilerden öğrenmişlerdi. Ve İslamiyet'in temel kavramları Arapça değil Farsçaydı. Ancak Türkler imanda kendilerinden önce gelenlerden aldıkları kelimeleri yerlileştirmediler. Sana İngilizceden bir örnek vermem gerekirse. Mesela biz Latince validus'u valid, argumentum'u argument olarak yaptık. Onlar yapmadılar. Bundan başka, mesela Fransızca'da olduğu gibi, Farsça'da da gördüğümüz niteleme isim ve sıfatlarını nitelenen ismin arkasına getirme gibi bir takım sentaks kurallarını kabul ettiler. Oysa Türkçe'de, İngilizce'de olduğu gibi niteleme kelimeleri nitelenenlerden önce gelirdi. Aynı şekilde sıfatların cinsiyetinin niteledikleri isimlerin cinsiyetine uygun olması gerekliliği gibi bir Arapça gramer kuralını uygulamaya koydular. Oysa Türkçe'de kelimelerin ne doğal ne de gramatik cinsiyet ayrımı yoktur. Çok sayıda Arapça ve Farsça çoğul günlük kullanıma girmişti. İngilizce bir örnek daha vereyim. Bizim valid arguments değil, argumenta valida demek zorunda kalmamız gibi. Netice, Osmanlı Türkçesi klasik İslami eğitim avantajından mahrum çoğunluk tarafından kolayca anlaşılamıyordu. Daha da kötüsü, eğitim görmüş olanların hemen hepsi yazı dilinde kullandıkları kelimeleri ve sentaksı günlük dile geçirdiler. Ancak 19. yüzyılın ortalarında gazeteciliğin yaygınlaşması ile birlikte tiraj arttırma gayretleri yazılı dilin sadeleştirilmesini getirdi. Yüzyılın sonunda valid arguments aşamasına gelinmemişti ama hiç değilse valid argumenta deniyordu. Yine de hemşerin M. A. Hagopian 1907'de yazdığı Osmanlıca Türkçe Konuşma Gramer kitabının 215 sayfasını Türkçe'ye ayırırken 161 sayfa Arapça Farsça gramer eklemek zorunluluğunu hissetmişti. 1908'de Sultan Abdülhamit'in despotizmine son veren Genç Türk İhtilali kendi despotizmini getirdi. Chesterton'un mısralarını hatırlıyorum. Bize güçlü ve güzel yeni yasalardan söz ediyor. Ama hiçbiri bizim sokakta konuştuğumuz gibi konuşmuyor. Yine de değişilemez sanılan şeylerin değişime karşı aşılı olmadıkları ortaya çıktı. 1911'de Selanik'te sevilen genç yazarların yazılı ve sözlü dilin yakınlaşmasını telkin ettikleri Genç Kalemler adlı bir dergi yayımlanmaya başlandı. Ancak bunlar da Arapça-Farsça çoğulları gibi Türkçe'ye alenen yabancı eklentilerin atılması hususunda mütereddittiler. Okumuşlar ayrıcalıklı konumlarından vazgeçmeye henüz hazır değillerdi. Ama sular yükseliyordu. Mustafa Kemal'in sınırsız enerjisi ve organizasyon dehası olmasaydı, yerel direnişçiler ülkeyi 1918 mütarekesinden sonra Anadolu'nun muhtelif parçalarını işgal eden müttefik ordularından kurtaramazlardı. Aynı şekilde dillerini daha çok Türkçe yapmak isteyen entelektüellerin arzularını fiiliyata geçiren de o oldu. Entelektüel kelimesine dikkatini çekerim. Çünkü ülke nüfusunun 1/5'ü mevsimleri değiştirmeyi ne kadar düşünürlerse Türkçeyi değiştirmeyi de o kadar düşünecek olan köylülerdi. Bu süre zarfında Mustafa Kemal'in Türkçe'de uzmanlaşma süreci de tamamlanmıştı. Kendisi yetenekli bir hatipti. Sarmal ve melodik Osmanlıca'dan, Özgür ve Çelebi günlük dile kadar lisanın sunduğu bütün imkanları sonuna kadar kullanıyordu. Ancak İslam'ın etkisi altına girdikleri günün Türkler için kötü bir gün olduğuna inandığı için dildeki Arabi ve Farsi unsurlara içerliyor, bunları azaltma kararı alıyordu. 1924'te Yakup Kadri Halk Partisi gazetesinde dil meselesini çözmek için ünlü edebiyatçılardan oluşan bir akademi kurulmasını öneren bir dizi makale yazdı. Mustafa Kemal'in tepkisi, "Ben Türkçeyi bu adamların elinden kurtarmaya çalışıyorum, sen gidiyorsun tam ters yönde bir hareket başlatıyorsun. Bu da yetmiyormuş gibi kendi kuşağının yazarlarını reddediyorsun. Oysa bugünün ve yarının Türkçesini yaratacak olan sizlersiniz. Senin düşündüğün türden bir akademi, dili Osmanlıca klişelere hapsetmekten başka işe yaramaz oldu. O, her şeyden önce Arapça-Farsça alfabenin değişmesini istiyordu. Bunu 1928'de başardı. 2 yıl sonra Türkçenin tarihi ve zenginlerini anlatan kitabının kısa ön sözünde şu kehaneti yaptı. Topraklarını ve bağımsızlığını koruyabildiğini ispat eden Türk ulusu, dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. 1 Eylül 1929'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın emriyle okullarda Arapça ve Farsça okutulmasına son verilmişti. 12 Temmuz 1923'te Mustafa Kemal Türk Dil Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyetin ilan edilen amacı, Türk dilinin güzelliğini ortaya çıkartmak, onu dünya dilleri seviyesine çıkartmaktı. Şimdi sevgili dostum, Türk milleti seferberlik ilan etti cümlesini sakın mecaz sanma. 1933 yılının başında her ilde ve her ilçede vali ya da vali yardımcılarının başkanlığında yerel ve merkezi yönetim temsilcileri, öğretmenler ve askeri eşhastan oluşan komiteler toplandı. Bu komitelerin görevi, yörelerinde kullanılan Türkçe kelimeleri derlemekti. 1934 yılının başında başkente gönderilen liste sayısı 130 bini buldu. Aynı süreçte akademisyenler sözlükleri ve eski metinleri yeniden hayata geçirilebilecek kelimeler tespit etmek amacıyla taradılar. 125 bin adet listede onlar çıkardılar. Bu listelerden 7572 kelime seçildi. Öte yandan her gün radyo ve gazetelerde bir düzine yabancı kelime ilan edildi ve halktan bunları ikame edecek Türkçe kelimeler önermeleri istendi. Bu egzersiz 640 yeni kelime ile sonuçlandı. Konuşma dilinde ya da eski metinlerde uygun karşılık bulunamadığı zamanlarda reformcular var olan köklerden ve son eklerden yeni kelimeler türetmeye koyuldular. Fransızca chemin de fer demiryolu oldu. Mustafa Kemal mevzunun karşılığını bizzat kendisi buldu. Konu. Şimdi mevzu Arapçada konulmuş anlamına geliyor. Latince subjectum kelimesinin çok eski bir tarifi. Konu da mevzu kelimesinin tarifi. Fiil kökü kon, konmak, yerleşmek. artı daha önce kimsenin bu kökle kullanmayı düşünmediği isim yapıcı Sonek. Kemal'in sağ kolu İsmet İnönü, anane kelimesinin yenisinden sorumlu. O da görenek kelimesinin son ekini, en eki alıyor. Bunu gör fiil köküne değil de gel fiil köküne ekliyor. Oluyor gelenek. Gelenekin Arapça ananeyi çok geride bıraktığını söylemeliyim. Şimdi tabii dilin değişmesinin gerektirdiğini kabul edersek, bu tür kelimeleri iyi huylu uydurmalar olarak kabul edebilir, en kötü ihtimalle reformcuların aşırı yaratıcı olduklarını söyleyebiliriz. Mesela ben, İSBF'de izlediğim bazı uydurma çabalarını da böyle görüyorum. Kompüter yerine bilgisayar diyorlar. Ki bence bu, hem kompüterden hem de daha eskiden kullandıkları elektronik beyinden daha anlamlı. Öte yandan habis uydurmalar da var. Erkek fazileti karşılığı olarak kullanılan eski bir kelime vardı. Erdem. Adam anlamına gelen ere, az rastlanan bir sonek olan dem ilave edilerek yapılmıştı. Erdem, 400 yıllık uykusundan Arapça fazilet kelimesinin yerini almak için uyandırıldı. Bu arada bir de günlük konuşmada kullanılan yön kelimesi vardı ki, bunun da istikamet kelimesinin yerini alması istendi. Her iki durumda da niyet iyi. Ama bir de Arapça usul kelimesini kullandıkları Fransızca metot kelimesi var. Bunun Türkçe karşılığını bulmak gerektiğinde, görünüşte Erdem'in son ekini aldılar. Yön kelimesini eklediler ve yöntem oldu. Görünüşte diyorum Aziz George. Çünkü vicdanen eminim ki bu yöntem kelimesinin ikinci hecesi, aslında Fransızca sistem, İngilizce sistem kelimelerinin ikinci hecesi. Şimdi eğer benim vicdanen emin olmam senin açından değersiz bir şüpheden ibaretse, o zaman sana bir başka gerekçe göstermeliyim. Osmanlıca kıyas-ı mukassem, dilemma. Bu kelime de ikilem oldu. İki ve Fransızca dilenmenin lemi. Yaratıcılıklarına yüksek not, dil bilimsel haysiyet için sıfır. Şu anda kullandıkları kelime bu, ikilem. Dilemmanın karşılığı arı Türkçe bir kelime. Şimdi sana bu tür yaratıcılığın dillerini çok seven Türkler, mesela Doktor Günay Rodoplu, bu hanımdan sana daha sonra bahsedeceğim, üzerindeki etkisini nakletmeye çalışayım. Farz et ki biz İngilizceden yabancı kelimeleri silmeye kalkıştık ve mesela faculty gibi bir kelimenin saf İngilizce karşılığını arıyoruz. Is ve isn't kelimelerini alıyoruz ve is had diye bir kelime üretiyoruz. Veya corporation kelimesinin yerine arı İngilizce body kelimesiyle Christendom kelimesinin son ekini birleştirip bodydom yapıyoruz. Sonra da basında bundan böyle BBC'nin BBB, British Broadcasting Bodydom olduğunu ilan ediyoruz. Türkiye'deki yabancıların dikkatini çeken bir kelime de okul. Bu kelimeyi halktan birisi mektep karşılığı olarak önermiş. Ama okula şeklinde. Oku fiil kökü ile la sonekinden oluşturduğunu söylemiş. Şimdi tabii la diye bir sonek yok. Sanırım Mustafa Kemal bu nedenle okulu tercih etmiş. Son 50 yıldır Türk çocukları buraya gidiyorlar. Reformculara bu okul kelimesinin nasıl olup da Fransızca ekol kelimesine bu kadar benzediğini sorarsam tesadüf diyorlar. Meslektaşım G.L. Lewis daha açık yürekli. O hayır, bu kelimeden asla söz etmeyiz, diyor. 1981'de kaleme aldığı Türk Dil Reformu Üzerinde Düşünceler isimli tebliğinde yazdı. Dil cemiyetinin kabul ettiği kelimeler basıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtıldı. 1930'da basının kullandığı dilin %35'i arı Türkçe kelimelerden oluşurken, bu oran 1933'te %44, 1936'da %48'e çıktı. Okullara ve gazetelere ulaşanlar, bazıları hevesle, bazıları mecburen, bu kelimeleri benimsediler. En muhafazakar ebeveynler bile çocuklarına o gün mektepte ne yaptıklarını soramaz oldular. Çünkü çocuklar okulda olduklarını iddia ediyorlardı. Her ne kadar Türkçe aşıkları dil reformunun sonuçlarına içerliyorlarsa da, Bence Mustafa Kemal bilimsel terminolojiye ilişkin bir şeyler yapılması hususundaki ısrarında haklıydı. Bilimsel terminoloji hemen tümüyle Arapça, Arapça olmayan birkaç kelime de Farsçaydı. Bizim hekimlerimiz ve avukatlarımız da benzer bir durumdalar. Ama onlar Latin ve Yunan terminolojileriyle, habeas corpusları, oesophaguslarıyla mutlular. Çünkü bu kelimeler İngilizceleştirileli çok oldu. Ama bu Türkçe'de böyle değil. 1936-37 kışında Mustafa Kemal bu meseleyle bizzat ilgilenmeye karar verdi. Geometrinin unsurları hakkında isimsiz bir kitap yazdı. Ve bu kitapta tek bir Arapça ve Farsça kelime kullanmadı. Bazı kelimeleri Batı dillerinden ödünç aldı. Mesela silindir. Ona göre bu, Farsça üstüvaneden daha iyi bir kelimeydi. Çünkü bir kere kelimenin sesinde arı Türkçe olmadığını belirtecek bir tonlama yoktu. İkincisi, halk bu kelimeye aşinaydı. Çünkü daha önce silindir şapka, asfalt makinesi kavramlarına alışıktı. Mustafa Kemal, üçgen, beşgen gibi şekillere de isimler buldu. Arapça müselles, üç sayısından üçgen, müsemmen, sekiz sayısından sekizgen oldu. Peki gen soneki nereden çıktı? Oktagonun gonundan. Şimdi bazıları gen sonekinin eski bir Türkçe kelime olan ve geniş anlamına gelen gen olduğunu söylüyorlar. Hatta Arapça umumi kelimesinin yerini alan genel kelimesinin de böyle türetildiğini söylüyorlar. Eğer bu doğruysa, o zaman el sonekinin Fransızca kültürel kelimesinden alındığını kabul etmek zorundalar. Ama dil cemiyetinin sözlükleri, kültür kelimesinin Fransızca olduğunu kabul ederken, kültürel kelimesinin Türkçe olduğunu söylüyor. Çünkü el Türkçeymiş. Mamafi, bir meslektaşım önümüzdeki yıllarda kibarlık edeceklerini, bu iki kelimenin kökenini de Fransızlara bağışlayacaklarını söyledi. Yine de elin Türkçe olduğu hususunda ısrarlı. Delil olarak da güzel kelimesini teklif ediyor. Tabii daha henüz kimse bu sonekin bir sıfata takılmış örneğini gösteremedi. Bu bakımdan ben genel kelimesinin Avrupalı general'ın Türkçeleştirilmiş yankısı olduğunda ısrarlıyım. Öte yandan halka ait anlamında umuminin yerini kamusal aldı. Sondaki bu sal bir başka tekinsiz fenomen. Arapça sıfat soneki i'nin yerine mesela tarihi, garip değil mi? Bugüne kadar kimse tarihin yerini alacak bir kelime önermedi. Fevkalade su götürür bir savunması var ve tarihsel henüz savaşı kazanmış değil. Tarihi direniyor. Kamuya gelince bu halk demek. 18. yüzyıldan beri kullanılan bir kelime ama Pehlevi'den ödünç alınmış. Açıkçası umumi Arapça ise ki öyle, kamuda Farsça. Aynı şekilde reformcular şehir kelimesini Farsça olduğu için bırakmışlardı. Ama kent de Türkçe değil. Sogdian yani yeryüzünden kalkmış bir İran lehçesi kamu kelimesine karşı değil. Kentten hiç haz etmediğimi söyleyebilirim. Ana dili İngilizce olan birisi olarak benim için bir dil başka dillerden kelime alabilme yeteneği kadar büyüktür.